Ayrım 18.
O zaman kaçamaklı ve üstü kapalı olarak bunları söylemiştim aşağı yukarı. Evet, hatırlıyorum. O zaman dostum, bu cüretli düşünceyi söylemekten çekiniyordum ama şimdi artık yılmayalım da en iyi bekçilerin filozoflar olacağını söyleyelim. Söyleyelim. Böyle olunca bekçilerin bir azınlık olacağını kestirebilirsin. Filozoflarda aradığımız yaratılış ve değerler kolay kolay bir araya gelmez. Bu değerleri çok defa ayrı ayrı insanlarda görürüz. Ne demek istiyorsun? Öğrenme kolaylığı, öğrendiğini aklında tutma gücü, görüş doğruluğu ve keskinliği ve bunlara benzer değerler her zaman düzenli, durgun, sürekli bir yaşayışı sağlayacak olan kafa üstünlüğü ile birleşmez. Çok defa gelişi güzel fışkırır bu değerler. Bu yüzden de sağlam kalmazlar. Doğru. Öte yandan öyle sağlam, sarsılmaz, güvenilir yaratılışlar da vardır ki savaştaki dayanma, direnme gücünü kafa çalışmalarında da gösterir. Bu türlüleri öğrenmede ağır ve yavaştırlar. Uyuşuk bir halleri vardır. Kafalarını işletmek gerekti mi, esnemeye, uyumaya başlarlar. Öyledir. Oysa ki biz koruyucularımızın her iki yönden üstünlük göstermesini istiyoruz. Başka türlü eğitimleri tam olamaz ve başa geçemezler diyoruz. Bunda haklıyız. Bu kadar ayrı değerler kolay kolay bir araya gelebilir mi? Gelemez tabii. Onun için demin saydığımız denemelerden geçmeleri, iş, tehlike ve zevk anlarındaki davranışlarını belli etmeleri gerekir. Bundan başka yapılacak bir şey daha var, unutmuştum. Şimdi söylüyorum. Onları birçok bilim çalışmalarına sokmalıyız ki kafalarının en yüksek bilgilere ulaşma gücü olup olmadığını görelim. Bakalım beden çalışmalarında sıkıya gelemeyip pes edenler gibi kafa çalışmasını yarıda bırakacaklar mı? Bu denemeyi yapmak şüphesiz yerinde olur. Ama sözünü ettiğin yüksek bilgiler nelerdir? Hatırlarsan ruhu üç bölüme ayırdıktan sonra bu bölümlere göre doğruluğun, ölçünün, yiğitliğin ve bilgeliğin ne olabileceğini anlatmıştık. Bunu hatırlamasam söyleyeceklerini dinlemeye hakkım olmazdı. Ondan önce ne söylediğimizi de hatırlıyor musun? Neyi? Demiştik ki bir insanın bu değerlere tam bir aydınlıkla ulaşabilmesi için daha uzun bir eğitimin çemberlerinden geçmesi gerekirse de önce söylediklerimizden de bu sonuç çıkarılabilir. O zaman siz bu kadarı yeter deyince işi uzatmamış, bence eksik kalan bir konuşma yapmıştım. Şimdi siz bu kadarıyla yetiniyorsanız söyleyin. Ben yeter buluyorum, ötekiler de öyle. Ama dostum, bu kadar önemli şeyler konuşulurken en kesin doğruluğa ulaştırmayan bir yolla yetinilemez. Çünkü eksik araçla doğru ölçüye varılamaz. Bununla beraber kimi insanlar bulunanla hemen yetinir, araştırmaları ileri götürmeyi gerekli saymazlar. Çoklarının yaptığı budur, kafa tembelliği yüzünden. İşte devletin ve kanunların bekçisi olacak insanın hiç düşünmemesi gereken bir şey varsa o da budur. Elbette. Demek ki dostum, bekçi en uzun eğitim yolundan gitmeli, bedeni gibi kafasını da geliştirmeli, yoksa göreceği işe en uygun, en yüksek bilime ulaşamaz. Ne demek istiyorsun? Bizim söylediğimizden daha yüksek, doğruluk ve öteki değerlerden daha üstün bir şey olabilir mi? Evet, bunlardan üstün bir şey daha vardır. Bu değerlerin şimdiye kadar yaptığımız gibi bir taslağını vermekle kalmamalıyız. Bunları bir bütün olarak açıkça görmekten vazgeçemeyiz. Ufak tefek şeyler için bütün çabamızı harcayıp tam bir açıklığa varmaya çalışırken en önemli şeyleri bütün keskinliğiyle görmekten kaçınmak gülünç olmaz mı? Olur elbet. Ama bu kadar önemli saydığın incelemenin ne olduğunu, bununla neye varılacağını sormadan bırakır mıyız seni? Bırakamazsınız, sorun. Hem ben bu soruna birkaç kez dokunmuştum. Unuttun galiba. Daha doğrusu bana zorluk çıkarmak istiyorsun şimdi. Çünkü şunu tekrar tekrar demedim diyemezdim. En yüksek bilimin konusu iyinin ta kendisi, ideasıdır. Doğruluk ve bütün öteki değerler insanı iyiye götürürlerse yararlı olabilirler. Sana şimdi vereceğim cevabın da ne olacağını anlamışsındır. Yalnız şunu ekleyeceğim ki bu iyi dediğimiz şeyin ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Bunu bilmeyince de onun dışındaki her şeyi ne kadar bilirsek bilelim bir işe yaramaz. Nasıl ki iyiye varmadıkça varacağımız her şey boşunadır. Sence iyi olmayan bir şeyi elde etmekte, iyiyi bilmeden her şeyi bilmekte, iyi ve güzel hiçbir şey bilmemekte bir fayda var mıdır? Yoktur tabii. Öte yandan şunu da bilirsin ki iyi dediğimiz şey halk için zevkte, aydın kişiler içinse düşüncededir. Bilirim elbet. Şunu da bilirsin dostum, bu ikinciler de düşüncenin ne olduğunu açıklayamaz ve sonunda buna iyinin düşüncesi demekle kalırlar. Evet, işin tuhafı da bu. Tuhaf ya, bir yandan bize iyinin ne olduğunu bilmiyorsunuz derler, bir yandan da iyinin ne olduğunu biliyormuşuz gibi konuşmazlar. İyi kelimesi her şeyi bize açıklayabilecekmiş gibi iyinin düşüncesi deyip geçerler. Doğru söylüyorsun. Ama iyiye zevk diyenler daha mı az aldanıyorlar? Kötü zevkler olduğunu kabul etmek zorunda değiller midir? Şüphesiz. Öyleyse aynı şeylerin hem iyi hem de kötü olabileceğini de kabul ediyorlar demektir, değil mi? Öyle ya. O zaman da bir sürü belalı çatışmalar ortaya çıkıyor. İster istemez. Açıkça gördüğümüz şu değil mi? Doğruluk, dürüstlük karşısında birçokları görünüşte kalırlar ve bu görünüşteki değerler ne kadar boş olursa olsun onların ardına düşer, onları elde eder ya da elde etmiş görünürler. İyi karşısındaysa kimse görünüşlerle yetinmez, herkes gerçek olanı arar, görünüşe değer vermez. Orası öyle. Peki, herkesin iyi diye aradığı, hayatının amacı saydığı, doğru dürüst ne olduğunu bilmeden, her şey gibi onu da sağlam hiçbir temele oturtmadan, bu yüzden de ondan edinebileceği faydaları edinmeden sadece önemini sezmekle kaldığı o en değerli, en üstün, en iyi şey bizim her şeyimizi emanet edeceğimiz bekçiler için de karanlıklarda mı kalsın? Öyle şey olur mu? Herhalde bence doğrunun dürüstün bekçiliğini etmek bunların iyi ile olan ilgisini bilmedikçe boştur. Şunu da söyleyebilirim ki bu bilgiyi edinmeyen bekçi doğrunun dürüstün ne olduğunu da yeterince bilmez. Haklısın. Öyleyse kuracağımız devletin eksiksiz olması için bu bilgiye ermiş bir bekçisi olması gerekir. Elbette ama Sokrates, sence bu iyi ne olabilir? Bilgi mi, zevk mi yoksa başka bir şey mi? Bunu sormanı bekliyordum dostum. Bu konuda başkalarının görüşüyle yetinmeyeceğini biliyordum. Şu da var ki Sokrates, başkalarının görüşlerini açıklamayı becerip de kendi görüşlerimizi ortaya koyamamak aklın alacağı bir şey değildir. Hele bu konu üstünde bunca zaman durduktan sonra. Evet ama bir insanın bilmediği şeylerden bilirmiş gibi konuşması doğru mudur sence? Biliyormuş gibi konuşmasın ama kendi düşüncesini söylüyormuş gibi konuşsun. Peki, tam bir bilgiye dayanmayan görüşlerin de saçma şeyler olduğunu bilmez misin? Bu görüşlerin en iyileri bile körlere benzer. Sence bir körün doğru yolu bulmasıyla doğru bir şeyi anlamadan doğru diyen arasında bir fark var mıdır? Yoktur. Sence bulanık, karanlık, dolambaçlı şeyler görmektense sağlam, ışıklı, açık düşünceler dinlemek daha iyi değil midir? Aman Sokrates, işin sonuna gelmiş gibi duraklama diye haykırdı Glaukon. Bize doğruluğu, ölçüyü ve öteki değerleri anlattığın gibi iyinin de ne olduğunu anlatmazsan rahat edemeyeceğiz. Anlatırsam ben de rahat edeceğim. Hem de nasıl? Ama gücüm yetmeyecek diye korkuyorum. Üstelik beceriksizliğime de gülersiniz belki. Gelin bir başka türlü yapalım sevgili dostlar. İyinin kendiliğinden ne olduğunu şimdilik bir yana bırakalım. O kadar yükseklerde bir şey ki bu. Şimdiki halimizle tasarladığım yere kadar çıkabileceğimizi sanmıyorum ama isterseniz size iyinin bir dalını, ona en çok benzeyen bir yeşini kendi görüşüme göre anlatabilirim. İstemezseniz kapatalım bu bahsi. Peki söyle, şimdi dalı olsun anlat da sırası gelince ağacı da anlatırsın. Dilerim ki size borcumu ödeyebileyim. Siz de alacağınızın şimdiki gibi faizlerini değil kendisini alasınız. Şimdilik asıl iyinin bu dalı, bu meyvesiyle yetinin. Ama gözünüzü açın, yanlış bir faiz hesabıyla sizi aldatmayayım. Açabildiğimiz kadar açarız gözümüzü ama sen konuş. Önce size şimdiye kadar birkaç defa söylediklerimi hatırlayın da baştan anlaşalım. Hangi söylediklerini? Birçok güzel şeylerin, birçok iyi şeylerin, birçok daha başka şeylerin varlığını kabul ediyor, dilde de bunları birbirinden ayırt ediyoruz. Evet. Kendiliğinden güzel, kendiliğinden iyi olan da vardır diyoruz. Daha başka dediğimiz birçok şeylerden her birinin de değişmez bir tek varlığı, ideası olduğunu kabul ediyoruz. Doğru. Sonra birçok şeyler görülür, kavranmaz. İdealarsa kavranır, görünmez. Çok doğru. Görünen şeyleri hangi gücümüzle görürüz? görme gücümüzle, sesleri duyma gücümüzle, daha başka nesneleri de daha başka duygularımızla. Şüphesiz. Herhalde fark etmişsindir ki duyularımızı yapan usta görme ve görülmeye ötekilerden daha çok emek vermiş. Hiç düşünmemiştim bunu. Düşün öyleyse. Ses ve duyma, duymak ve duyurmak için bir başka şeyi gerektirir mi? Öyle bir şey ki onsuz biri duymaz, öteki duyulmaz olsun. Hayır, böyle bir şeyi gereksinmezler. Hepsi demeyelim ama duyularımızın çoğu böyle bir şeyi gerektirmez. Gerektireni var mıdır sence? Yoktur. Gözlerimizde istediği kadar görme gücü olsun, onlar istediğimiz gibi kullanalım. Her şeyde istediği kadar renk olsun. Bir başka cinsten üçüncü bir şey işe karışmazsa gözlerimiz görmez, renkler de görülmez. Nedir bu demek istediğin? Işık dediğin şey. Doğru. Demek ki görme ve görülmede öteki duyularla nesneler arasında olmayan değerli bir bağ vardır. Ama sen belki tutar, ışık değersiz bir şeydir dersin. Hiç de değil. Işığı nasıl küçümserim? Sence gökteki tanrıların hangisi bu bağı elinde tutar? Hangisinin yardımıyla gözlerimiz görebildiği kadar görür, görülebilen şeyler de görülür? Güneş tanrı demek istiyorsun. Herkese göre ışığın kaynağı odur. Peki, görmenin bu tanrıyla nasıl bir ilişiği olduğunu bilirsin? Nasıl? Görme yetisi ve bu yetiyi içinde taşıyan göz dediğimiz şey güneş değildir tabii. Değildir elbet ama duyular arasında güneşe en yakın olanı gözdür, değil mi? En yakını tabii. Ondaki görme yetisi de ona güneşten akıp gelen bir güç gibi değil midir? Doğru. Peki görmenin kendi değil, sebebi olan güneş de gördüğümüz bir şey değil midir? Öyledir. Şimdi şunu iyi belli. İyinin doğurduğunu söylediğim varlık güneştir. İyi, onu kendine eş olarak yaratmıştır. Görünen dünyada, göz ve görünen nesneler için güneş neyse, kavranan dünyada da iyi düşünce ve düşünülen şeyler için odur. Nasıl daha iyi açıkla bunu? Bilirsin ki, renkleri gün ışığıyla değil de gece ışıklarıyla aydınlanan nesnelere bakıldığı zaman, göz onları güçlükle görür, kendini kör olmuş, gözü keskinliğini yitirmiş sanır insan. Evet, ama nesneler gün ışığıyla aydınlandı mı, aynı göz onları apaçık görür, kör olmadığı ortaya çıkar. Şüphesiz. Ruh içinde şöyle düşün. Ruh, bakışlarını gerçeğin ve varlığın aydınlattığı bir nesneye çevirdiği zaman onu kavrar, bilir ve tam bir anlayışa varır. Ama karanlıkla karışık doğan ve ölen geçici şeylere çevrildi mi, yarım yamalak, bulanık görür onları. Bir görünüşten ötekine, bir uçtan öbür uca atlar, aklını işletemez olur. Öyledir. İşte nesnelere gerçekliğini, kafaya da bilme gücünü veren iyi ideasıdır. Bunu iyi bil. Bilinen şeyler olarak gerçeğin ve bilimin kaynağı odur. Ama bilim ve gerçek ne kadar güzel olursa olsunlar, şuna inan ki iyi ideası olanlardan ayrı onların çok üstündedir. Görünen dünyada ışığın ve gözün güneşle yakınlığı olduğunu düşünmek doğru ama onları güneş saymak yanlış olduğu gibi, kavranan dünyada da bilim ve gerçeğe yakın saymak doğru ama onları iyinin ta kendisi saymak yanlıştır. İyinin yeri elbette ikisinin de üstünde, çok yükseklerdedir. Bilimi ve gerçeği doğuran, onlardan daha güzel olan bu iyinin sence görülmedik bir güzelliği olmalı ama herhalde iyiye zevk demeye kalkmazsın. Tanrı korusun, iyinin nasıl bir şeye benzediğini baksana şöyle anlatayım. Nasıl? Güneş görünen nesnelere yalnız görülme özelliğini sağlamakla kalmaz. Kendisi gelmeden onları dünyaya getirir, büyütür, besler. Buna bir diyeceğin yoktur herhalde. Yok. Bilinen şeyler için de öyledir. Bilinme özelliğini iyiden alırlar. Bundan başka iç ve dış varlıklarını da ona borçludurlar. Böyleyken iyi hiç de bir varlık değildir. Varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şeydir. O zaman Glaukon kahkahayı bastı. Ey güneş tanrı! Amma da yükseklere çıktın. Kabahat sende dedim. Ne diye bu konuda düşüncemi söyletiyorsun bana? Sen gene kesme söyle. Daha ileri gitmek istemesen bile iyi ile güneş benzetmen üzerinde dur. Belki unuttuğun şeyler olmuştur. Elbette çok şeyler unuttum. Peki, Ne kadar önemsiz olursa olsun hiçbir şeyi atlamadan söyle. Atlayacağım, hem de çok şeyler atlayacağım diye korkuyorum. Ama böyle gelişi güzel bir konuşmada ne kadar mümkünse o kadar atlamamaya çalışacağım. Aman çalış. Dediğimiz gibi iki şey düşün şimdi. Bunlardan biri kavranan dünyanın başında olsun, öteki görülen dünyanın başında. Göğün demiyorum, çünkü o zaman güneş kelimesinin kaynakları üzerindeki bilgimi ortaya dökmek istediğimi sanırsın. Bu iki çeşidi, görülen ve kavranan iki dünyayı iyice anlıyorsun, değil mi? Evet, şimdi iki ayrı uzunlukta ortasından kesilmiş bir çizgi düşün. Bu iki parçadan biri görülen dünya, öteki de kavranan dünya olsun. Parçalardan her birini aynı orantıyla yeniden ikiye böl. Nesnelerin aydınlık ve karanlık derecelerine göre görülen dünyada bir parça elde edeceksin. Yansılar parçası. Yansı dediğim şey, önce gölgeler, sonra suda ya da parlak yüzeylerde görülen şekiller ve onlara benzer bütün daha başka görüntülerdir. Anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Şimdi bir tarafına yansı dediğim çizginin öbür yarısını al. Orada canlı varlıklar, bitkiler ve insanın yaptığı bütün nesneler bulunsun. Peki, şuna da bir diyeceğim var mı? Görünen dünya sahte ve gerçek diye ikiye ayrılır. Bir şeyin yansısı, kopyası, ondan ne kadar ayrıysa, sanıyla bilgi de birbirinden o kadar ayrıdır, değil mi? Evet, şimdi kavranan dünyanın çizgisini nasıl keseceğiz, onu düşün. Nasıl? Şöyle, böldüğümüz çizginin İlk parçasında ruh, deminki parçaya asıllarını koyduğumuz nesneleri birer yansı olarak ele aldığı için araştırmalarına varsayımlardan gitmek zorunda kalır. İlkeye değil, sonuca götüren bir yola girer. İkinci parçada ruh, yansılara başvurmadan varsayımdan ilkeye gider, araştırmalarını yalnız kavramlarla yapar. Bu dediğini iyi anlamadım. Peki, baştan alalım. Belki şöyle daha iyi anlarsın. Bilirsin ki geometri, aritmetik ve onlara benzer bilimlerle uğraşanlar tek, çift diye, üçgen, dörtgen diye, üç çeşit açı diye birçok şeyleri varsayarlar. Bunları bilinen şeyler gibi ele alırlar. Bunlardan ne kendilerine ne de başkalarına hesap vermeyi gerekli bulmazlar artık. Sonra bu varsayımlardan kalkıp basamak basamak yükselir, bir sonuçtan ötekine geçerek önceden kafalarına koyduklarını ispat ederler. Evet, bilirim. Şunu da bilirsin ki bu adamlar görünen şekilleri ele alıp bunlar üzerinde fikir yürütürken asıl düşündükleri bu şekiller değil, bunların benzediği başka şekillerdir. Artık düşündükleri soyut dörtgen, soyut köşegendir, kendi çizdikleri köşegenler değil. Kendi çizdikleri şekilleri, ki ayrıca bunların da gölgeleri ve suda görüntüleri vardır, birer yansı olarak kullanır, yalnız düşüncenin görebildiği üstün şekillere varırlar. Doğru. İşte kavramlar bölümü derken bunları anlıyordum. Düşünce bunları ararken ilkeye gitmeden varsayımlar kullanmak zorundadır. Çünkü varsayımların üstüne yükselemez. Öbür bölümdeki gölgeleri doğuran nesneleri birer yansı olarak ele alır. Bunları gölgelerden daha ışıklı, daha değerli sayarlar. Anlıyorum. Geometride ve ona benzer bilimlerde yapılanı söylemek istiyorsun. Şimdi kavramlar çizgisinin ikinci bölümüne gelelim. Burada aklın kendiliğinden diyalektika gücüyle kavradığı şeyler vardır. Burada akıl varsayımları birer ilke diye değil, sadece varsayım olarak, birer basamak, dayanak olarak alır. Bütün varsayımların üstündeki bütünün ilkesine yükselir. Bu ilkeye yükselince ondan çıkan bütün sonuçlara dayanarak varacağı son yere varır. Bu arada görülen, duyulan hiçbir şeye başvurmaz. Kavramdan kavrama geçerek sonunda gene bir kavrama varır. Anlıyorum, ama pek o kadar da değil. Çünkü bu sözünü ettiğin araştırma pek kolay bir iş olmasa gerek. Bana öyle geliyor ki senin ortaya koymak istediğin şu. Diyalektika yoluyla ulaşılan varlık ve kavram bilgisi, varsayımlara dayanan bilimler yoluyla elde edilen bilgiden daha açıktır. Şüphesiz bilim konularını inceleyenler duyularını değil düşüncelerini kullanmak zorundadırlar. Ama onları ilkeye çıkmadan varsayımlara dayanarak inceledikleri için sence ancak bir ilkeyle anlaşılabilecek olan bu nesneleri anlayamazlar. Anladığıma göre sen geometri ve ona benzer bilimlere kavrama değil, çıkarma bilgi diyorsun. Çünkü çıkarma bilgi sanıyla kavrama bilgi arasında ortalama bir şeydir. Çok iyi anlamışsın. Şimdi bizim çizgi üzerinde yaptığımız dört bölüme dört türlü düşünüş yolunu uygula. En yüksek bölüme kavrayış diyelim, ikincisine çıkarış, üçüncüsüne inanç, dördüncüsüne de sanı. Sonra bunları aydınlık derecesine göre sıralayalım. Bunu yaparken de bir şeyin gerçeğe ne kadar yakın olursa o kadar aydınlık olacağını unutmayalım. Anlıyorum dedi. Koyduğun sırayı da uygun buluyorum. Altıncı kitabın sonu. Yedinci kitap. Şimdi dedim, İnsan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatalım. Yer altında mağaramsı bir yer, içinde insanlar. Önde boydan boya ışığa açılan bir giriş. İnsanlar çocukluklarından beri ayaklarından boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyor ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor arkalarında. Mahpuslarda ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar, hani şu kukla oynatanların seyircilerle kendi arasına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri bölme var ya, onun gibi bir duvar. Böyle bir yeri getirebiliyor musun gözünün önüne? Getiriyorum. Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, taştan, tahtadan yapılmış, insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar. Bu taşıdıkları şeyler bölmenin üstünde görülüyor. Gelip geçen insanların kimi konuşuyor, kimi susuyor. Garip bir sahne doğrusu ve garip mahpuslar. Ama tıpkı bizler gibi, bu durumdaki insanlar kendilerini ve yanlarındakileri nasıl görürler? Ancak arkalarındaki ateşin aydınlığıyla mağarada karşılarına vuran gölgeleri görebilirler, değil mi? Ömürleri boyunca başlarını oynatamadıklarına göre başka türlü olamaz. Bölmenin üstünden gelip geçen bütün nesneleri de öyle görürler, şüphesiz. Şimdi bu adamlar aralarında konuşacak olurlarsa, gölgelere verdikleri adlarla gerçek nesneleri anlattıklarını sanırlar, değil mi? Öyle ya, bu zindanın içinde bir de yankı düşün. Geçenlerden biri her konuştukça mahpuslar bu sesi karşılarındaki gölgenin sesi sanmazlar mı? Sanırlar tabii. Bu adamların gözünde gerçek yapma nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olamaz ister istemez, değil mi? İster istemez. Şimdi düşün. Bu adamların zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son verirsen, her şeyi olduğu gibi görürlerse ne yaparlar?